Ayrım 42, sayfa 465. Tacizci, Lars Kepler. Yuna fotoğrafların aşağısında duran eski sandalyelerden birine oturdu. Günlüğün sayfalarını çevirip dini yılda yerine getirilmesi gereken görevler, Noel ilahileri, bir değirmende veya başka bir yerde yapılan yaz ayinleri hakkında yazılanları okudu. Günlüğü tekrar tarayarak Lerbo'daki papazdan bir daha bahsedilip bahsedilmediğine bakarken kendini Paskalya'nın ortasında buldu. İncil metinleri dikkatlerini boş mezara çeviriyorlar. Dipnot: Hristiyan inanışına göre İsa'nın ölümünden 3 gün sonra mezarının boş bulunması dirildiğine işaret eder. Fakat yemek masasındayken Mısır'ı kırıp geçiren son veba salgınını anlatan eski ahit metninden bahsettik. Kızım Tanrı'nın kana bayıldığını söyledi ve Paskalya'yı anlatan İncil metinlerinden birine atıfta bulundu. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Karımla bir yıldır aynı odayı paylaşmıyoruz. Ben çoğunlukla geç saatlere kadar ayakta kalıyorum ve onun tabiriyle mekanik bir kazıcı gibi horluyorum. Ama geceleri sık sık birbirimizle konuşuyoruz. Bazen sırf onun hazırlanmasını izlemek için Anna'yla odasına gidiyorum. Onun geceleri mücevherlerini çıkarmasını, küpelerinin arkalıklarını takmasını ve onları yan yana kutuya koymasını izlemeyi hep sevmişimdir. Anna detaylara epey önem verir. Süt yenini çıkaracağı zaman elini sırtına uzatmaz. Omuzlarındaki askıları sıyırır, süt yeni beline kadar indirir ve ters çevirerek kopçalarını açar. Dün gece onun yatağında oturmuş uyumadan önce saçlarını örmesini izlerken karanlık pencerede bir yüz gördüğümü sandım. Ayağa kalktım ve pencereye gittim ama hiçbir şey göremediğim için verandaya, sonra da bahçeye indim. Etraf çok sessizdi. Ben de başımı kaldırıp yıldızlı gökyüzüne baktım. Yuna pencereden dışarıya baktı ve Rocky'nin hala gözleri kapalı ve bacakları ayrık olarak ağacın altında dikildiğini gördü. Okumaya devam etti. Dün süpermarkette Lerbo'nun soluk benizli papazını gördüm ama selam vermek zorunda kalmadım. Bu satırın üstü çizilmiş. Paskalya perhizinin 4. pazar günü. Perhizi yaraladık, başım ağrıyor. Geç saate kadar uyanık kalıp şarap içtim, okudum ve yazdım. Bugün yaşam ekmeğini irdeliyoruz. Kutsal Paskalya günleri yaklaşıyor ve varoluşun ağır yumruğu bizi ezip geçiyor. Yuna sayfaları çevirerek Paskalya'yı izleyen 8. pazar ve kilise takviminin daha ılımlı bir dönemine geçilmesiyle ilgili sayfalara göz atarken birdenbire durdu ve okudu. İşte oldu, korkunç, imkansız. Bunu buraya yazmalı ve Tanrı'ya beni bağışlaması için yalvarmalı. Sonra da bu konuyu asla açmamalıyım. 2 gün sonra bu satırları yazarken elim titriyor. Yaşlı Lot gibi kandırılarak Tanrı'nın buyruğuna karşı geldim. Ama bunları kendi rolümü, payıma düşen kabahati anlamak için yazıyorum. Saat geç olmuştu. Bünyemin kaldırabileceğinden ve her zamankinden daha fazla içmiştim. Yatağa girip uyuyakaldığımda sarhoştum. Şimdi geriye baktığımda sanırım karanlıkta yatağıma süzülenin Anna olmadığının bir şekilde farkındaydım. Anna gibi kokuyordu. Karımın mücevherlerini takmış ve onun geceliğini giymişti. Ama korkuyordu. Üstüne çıkarken vücudu titriyordu. Hiç fısıldamadı. Anna gibi içini çekmedi. Acıya teslim olmaya direnircesine soluk alıyordu. Lambayı açmaya çalıştım. Hala o kadar sarhoştum ki lamba yere düştü. Ayağa kalktım, yalpaladım, el yordamıyla duvarı takip ederek tavandaki ışığı açtım. Yatakta kızım oturuyordu, makyaj yapmıştı ve korktuğu halde gülümsüyordu. Gürledim, bağırdım. Bir hışım yanına gidip annenin küpelerini kulaklarından söktüm. Yüzünü kan lekeli çarşafa sürttüm. Onu merdivenlerden aşağıya sürükleyerek karların üstüne attım. Kayıp düştüm, tekrar ayağa kalktım ve onu bir kenara ittim. Soğuktan donuyordu, kulakları kanıyordu ama hala gülümsüyordu. Cezalandırılacağım, cezalandırılmalıyım, bunun olacağını tahmin etmeliydim. İnzivaya çekilmesinden, serpilmesinden, sinsice sokulmasından, gözetlemesinden, sürekli annenin mücevherlerini ve makyaj malzemelerini kurcalamasından. Yuna günlüğü okumayı bıraktı. Vitrindeki paslı anahtara, siyah küpelere ve bir önceki papazın karısının sorumluluğunu üstlenmekle ilgili yazıya baktı. Günlüğü eline alarak sıska dulların bulunduğu fotoğrafın önünden geçip sergi odasından çıktı. Elinor kafedeki tezgahın arkasındaki rafa tabaklarında duran küçük kahve fincanları koyuyordu. Üst üste yığdığı porselen fincanlar hafifçe tıkırdıyordu. Kapı açılınca içeri giren uyuşuk bir sinek şimdi de dışarı çıkmaya çalıştıkça pencereye çarpıp duruyordu. Elinor Yuna'nın içeri girdiğini duyunca arkasına döndü. Erkek kardeşinin günlüğünden bahsettiğine pişman olduğu yüzünden belliydi. Peter'in karısının nasıl öldüğünü sorabilir miyim? Elinor tersçe bilmiyorum dedi ve fincanlarla tabakları istiflemeye devam etti. Anna'yla arkadaş olduğunuzu söylemiştiniz. Yaşlı kadının çenesi titredi. Bence artık gitmelisiniz dedi. Yuhanna gidemem diye cevap verdi. Peter'in vaazlarıyla ilgilendiğinizi sandım. Günlüğü bu yüzden... Elinor başını iki yana salladı, üstünde kahve ve iki çörek bulunan bir tepsiyi aldı ve kapıya doğru yürüdü. Yuna peşinden gitti. Ona kapıyı tuttu ve tepsiyi bahçedeki müşterilere taşımasını bekledi. Elinor bitkin bir halde, ''Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.'' dedi. Yuna açıkça yoksa bir kaza değil miydi diye sordu. Yüzü hepten çaresizliğe teslim olan Elinor ağlayacakmış gibi görünüyordu. İstemiyorum diye yalvardı. Anlamıyor musunuz? Artık çok geç. Elinor yüzünü eğdi ve sessizce hıçkırarak ağlamaya başladı. Diğer kadın içeri girdi ve ellerini Elinor'un sarsılan omuzlarına koydu. Başka müşteriler kalkıp masa değiştirdiler. Yuna ben bir polis memuruyum dedi. Bunu öğrenebilirim fakat... Diğer kadın Elinor'a sarılarak lütfen artık gidin dedi. Yaşlı papazın ablası sadece bir kazaydı dedi. Yuna sizi üzmek istemiyorum diye devam etti. Ama neler olduğunu öğrenmem gerekiyor hem de hemen. Elinor bir araba kazası oldu diye inledi. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Doğruca kilise duvarına çarptılar. Araba bükülerek Anna'yı ezdi. Anna yüzünü o kadar kötü çarpmıştı ki. Sarsakça masalardan birine oturdu ve önüne baktı. Yuna usulca devam edin dedi. Kadın başını kaldırıp ona baktı. Gözlerindeki yaşları sildi ve başıyla onayladı. Kazayı papaz konutundan gördük. Erkek kardeşim koşarak dışarıya fırladı. Ben de yağmur altında peşinden gittim ve kızlarının Anna'yı dışarı çıkarmak için çabaladığını gördüm. Kriko ile arabaya vurup duruyordu. Bense sadece çığlıklar atarak söğüt ağaçlarına doğru koştum. Kadının sesi çatladı ve ağzını birkaç kez açıp kapadıktan sonra devam etti. Her yerde arabadan saçılan kırık cam ve enkaz parçaları vardı. Petrol ve sıcak metal kokusu etrafa yayılmıştı. Kızları pes etmişti. Öylece dikilip babasının yanlarına gelmesini bekliyordu. Gözlerindeki şok ve tuhaf gülümsemesi hala hatırımda. Elinor ellerini kaldırdı ve avuçlarına baktı. Yüce Tanrım deyin dedi. Kız Clockhammer'daki okuldan yeni eve gelmişti ve üstünde sarı bir yağmurlukla öylece dikilerek annesine bakıyordu. Anna'nın yüzü ezilerek tanınmaz hale gelmişti. Her yerde kan vardı. Bütün... Yine sesi çatlayan Elinor yutkunduktan sonra alçak sesle konuşmaya devam etti. Hafıza tuhaf bir şey dedi. Yağmurun altında arabaya yaklaşırken çok yüksek bir ses duyduğumu biliyorum. Sanki bir çocuk konuşuyordu. Sonra araba yanmaya başladı. Mavi bir balonun Anna'yı yuttuğunu gördüm. Kendimi hendekteki ıslak otların üstünde buldum ve alevler arabanın etrafında sarmal yaparak dönmeye başladı. Yanındaki huş ağacı alev aldı ve ben... Arabayı kim kullanıyordu? Konuşmak istemiyorum. Şu kız dedi Yuna. Adı neydi? Yaşlı kadın bitkin bir yüz ifadesiyle Yuna'ya bakarak Nelly diye cevap verdi. 119. bölüm. Yuna kafedeki masaların arasından geçerek Rocky'ye doğru yürürken Eric'i aramaya çalıştı. Eric'in telefonu kapalıydı. Margot Silverman'ın özel numarasını aradı ama cevap alamayınca Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'ndeki eski patronu Carlos Eliasson'u aradı ve kısa bir sesli mesaj bıraktı. Rocky hala ağlayan huş ağacının gölgesinde oturuyor, göbeğine düşen bisküvi kırıntılarını topluyordu. Ayakkabılarını çıkarmıştı ve çimlere basarak ayaklarını kıpırdatıyordu. Yuna onun yanına gelince gitmemiz gerek dedi. Sorularının cevaplarını buldun mu? Yuna Rocky'nin yanından geçti ve telaşla park yerine inen merdivenlere doğru yürüdü. Peter'in 24 numaralı günlüğü içeriği çok utanç verici olduğu için çalışma masasındaki diğer defterlerin yanına koymadığını düşünüyordu. Bunun için Nelly geri kalan günlükleri yok ederken onu ıskalamıştı. Peter günlüğün sonuna doğru kızının eski moda bir yatılı okula gönderildiğini yazmıştı. Yuna çalıntı arabanın önünde durdu ve Nelly'nin Örebro dışındaki Clockhammer okuluna başladığında 14 yaşında olduğunu düşündü. Nelly 6 yıl boyunca yatılı okulda kalmıştı. Bu süre boyunca ailesini hiç görmemiş olması mümkündü. Ama babasına olan takıntısı hiç geçmemişti. Sevmesi ve reddedilmesi, her şeyini vermesi ve her şeyinin elinden alınması ciddi bir kişilik bozukluğu geliştirmesine neden olmuştu. Nelly annesini incelemiş, onun gibi olmaya, onun yerini almaya çalışmıştı. Rocky park yerine inip arabanın kapısını açtığında ayakkabılarını giymişti fakat çoraplarını elinde tutuyordu. Yuna günahkar vaiz bir kadın mı diye sordu. Rocky gözlerinin içine bakarak sanmıyorum diye cevap verdi. Nelly Brandt'ı hatırlıyor musun? Rocky hayır deyip yolcu koltuğuna oturdu. Yuna kontak silindirinin üstündeki plastik kılıfı çıkardı, kırmızı delleri burkarak birleştirdi, kahverengi ateşleme tellerinin bandını söktü, uçları birbirine değdirince bir kıvılcım çaktı ve motor canlandı. Yuna arabayı sürerken hipnoz edildiğin seansın ne kadarını hatırlıyorsun bilmiyorum dedi. Ama günahkar vaizi ilk kez gördüğün andan bahsettin. Onunla buradaki Sköldinge'deki bir cenazede karşılaşmışsın. Ama tarif ettiğin kişi tabuttaki papazmış. Vaizin babası Peter'miş. Rocky cevap vermedi. Araba tarlaların ve ormanın içinden geçen dar yolda giderek artan bir hızla ilerlerken boş gözlerle ön camdan dışarıya baktı. Yuna annenin artık yetişkin olan kızlarını Clockhammer okulundan almaya gittiğini ve dönüşte arabayı kızının kullanmasına izin verdiğini tahmin etti. Annesi Nelly'nin yanında oturuyordu ve belki de ana yoldan çıkıp kiliseye doğru ilerledikleri sırada emniyet kemerini çözmüştü. Nelly büyük olasılıkla papaz konutunun pencerelerinden babasını görmüş, ayağını aniden gaza dayamış ve doğruca duvara çarpmıştı. Belki de annesi ölmemişti. Sadece ağır yaralanmış ve enkazda sıkışıp kalmıştı. Bu durumda Eleanor'un yağmurun ardından gördüğü sahne mantıklıydı. Nelly bagajdan krikoyu almış ve annesi ölene kadar yüzüne vurmuştu. Belki de arabayı babasının gözleri önünde ateşe vermişti. Ama annesinin ölümünden sonra Nelly babasına bakmış, onu dünyadan soyutlayarak kendine saklamış ve onun her şeyi olmuştu. Babası 2 yıl daha yaşamıştı. Nelly onu kilit altında tutup çaresiz bırakmıştı. Onu bir kafese kapatmış ve morfine bağımlı kılmıştı. Pazar günleri babasını dışarı çıkarıyordu ve ona sabah ayini için yazdığı vaazları veriyordu. Peter darmadağında enkaz halindeydi, bir bağımlıydı. Yuna ikisinin ara sıra normal bir hayat sürmüş olabileceklerini de düşündü. Uzun zaman boyunca esir alınan insanların, onları esir alan kişiyi de kısa süreliğine normal bir hayat sürmeleri olağan dışı değildi. Belki de Nelly ile babası birlikte yemek yemişler, kanepeye oturmuşlar ve belirli televizyon programları izlemişlerdi. Peter sonunda kafesini içeriden kilitlemenin bir yolunu bulmuş ve döşeğin üstünde uyumuştu. Eğer hastalanmadıysa doz aşımından ölmüş olması mümkündü. Cenazesine çok sayıda papaz katılmıştı. Bazıları sıralarda otururken diğerleri de törende görev almışlardı. O papazlardan biri Salem cemaatinden Rocky Kirkland'tu. Flynn'i az önce geride bırakmışlardı ve arabanın sağında kalan bir gölün mavi yüzeyinde gümüş rengi ışıltılar vardı. Yuna telefonunu çıkardı. Karolinska Enstitüsü'ndeki çalışanların listesini açtı ve Nelly'nin fotoğrafını buldu. ''Şu fotoğrafa baksana'' dedi. Rocky telefonu aldı, ekranı gün ışığından uzaklaştırdı ve ardından soluğu kesildi. ''Dur'' diye gürledi. ''Arabayı durdur.'' Hızla ilerlemeye devam ederlerken kapıyı açtı ama kapı yolun kenarındaki bir korkuluğa çarparak yeniden kapandı. Ve kırılan camın parçaları arabanın içine uçtu. Açık duran kapı asfalta sürtüyordu. Yuna yol kenarına yanaştı ve iki lastiği çimlerin üstüne gelecek şekilde durdu. Bir kamyon şoförü arkalarından öfkeyle kornaya bastı ve o kadar yakınlarından geçti ki yer sarsıldı. Rocky yolun kenarındaki tarlaya doğru yürüdü. Yere saçılan naylon kaplı saman balyalarının arasından geçti, durdu ve yüzünü ellerinin arasına aldı. 120. Bölüm. Motor hala çalışırken arabada oturan Yuna telefonunu yerden aldı ve tekrar Eric'i aramaya çalıştı. Rocky yüzünü gökyüzüne çevirip uzun süre tarlada durduktan sonra arabayla geri döndü. Kırık kapıyı hızla çekip yerinden çıkardı, hendeğe attı ve tekrar yolcu koltuğuna oturdu. Yuna'ya bakmadan ''Onu hatırlıyorum'' dedi. Kafasını kazımıştı. Bal mumu kadar soluktu. Clockhammer okuluna gitmişti. Cenazeden sonra onunla papaz konutunun holünde yerde seks yaptım. Hiçbir anlamı yoktu. Sohbet edip kahve içmiştik ve eve gitmek için acele etmiyordum. Yuna hiçbir şey söylemedi. Fotoğrafın Rocky'nin hafızasını tetiklediğinin farkında olduğu halde bilgi akışı sınırlıydı. Rocky her an geçmişiyle olan bağını yeniden kaybedebilirdi. Rocky rüyada gibi. ''Her şeyi hatırlıyorum'' dedi. ''Nelly beni bulmak için Salem'e geldi, ayinlere katıldı. Hep etrafımdaydı. Ben farkına bile varmadan hayatımın bir parçası haline geldi.'' Rocky düşüncelere daldı ve elleri titreyerek cebindeki paketten bir sigara çıkardı. Sert ve kır saçları kabarmış, kalın kaşları çatılmıştı. Rocky sonunda ''Ben bir papazım'' dedi ama aynı zamanda ''Bir erkeğim.'' Her zaman gurur duymayacağım şeyler yapabilirim. Benden erkek arkadaş olmaz. Bu konuda çok netim. Hiçbir zaman sadık biri olmadım. Anılarının etkisiyle nefesi kesilmişçesine yine sustu. Bazen onunla yatardım. Bazen beklemesi gerekirdi. Ona asla bir şey vaat etmedim. Onun kahrolası vaazlarını istemedim. Hatırlıyorum da hep iffetsiz kadınlara dikkat etmem için beni uyarırdı. O kadının evi cehennemin yoludur derdi. Yanlarından bir otobüs geçerken araba sarsıldı ve Yuna, Rocky'nin tarlalara, göle ve uzaktaki küçük ağaç kümesine baktığını gördü. Nelly'ye ondan bıktığımı söylediğimde ortadan kayboldu diye devam etti. Ama gizlice papaz konutunun dışında dolanmaya devam ettiğini anladım. Kapıyı açtım ve karanlığa doğru aykırıp ona beni rahat bırakmasını söyledim. Rocky'yi de konuşmayı bıraktı ve Yuna onu kırılgan hatıralarından çekip çıkarmak için sessizce bekledi. Ertesi akşam Nelly 20 kapsül beyaz eroinle kiliseye geldi ve her şey yeniden başladı. Her şey çok hızlı gelişti diyerek hüzünlü bir şekilde Yuna'ya baktı. Anında bağımlı hale geldim. Nelly peşimden her yere geliyordu. Tanrı'dan vaaz vermekten bahsediyordu. Benimle sefahate düştü. Benimle olmak, benim bir parçam haline gelmek istedi. Rocky başını iki yana salladı ve yüzünü ovaladı. Diyarda takılıyorduk. Onun vaazlarına hiç kulak asmıyordum. Vaazları çoğunlukla İncil'in aşırı yorumlarından, evlenmemiz gerektiğinin kanıtlarından, kıskanç bir tanrının onu haklı çıkardığı bir dünya görüşünden oluşuyordu. Rocky Yuna'ya karanlık bir bakış atarken gözlerinde hüzünlü bir ışıltı belirdi. Uyuşturucu kullanan bir aptaldım dedi. Ona Natalya'yı sevdiğimi söyledim. Doğru değildi ama yine de söyledim. Bütün enerjisi çekildi ve çenesi göğsüne düştü. Natalya'nın o kadar güzel elleri vardı ki dedi. Sonra suskunlaştı. Yüzü aniden bembeyaz kesildi ve tarlalara baktı. Aldığında parlayan ter damlalarından biri burnundan aşağı süzülerek göğsüne damladı. Yuna bir süre sonra, ''Natalya'dan bahsediyordun.'' dedi. ''Ne?'' Rocky hiçbir şey anlamamış gibi ona baktı. Arabadan dışarı sarktı ve otlara tükürdü. Yanlarından bir römork dolusu kesilmiş odun çeken bir araba geçti. Yuna, Neri öldürmeyi planladığı kişilerin görüntülerini paylaşıyordu diye devam etti. Ama Natalya'yı senin önünde öldü. Rocky başını iki yana salladı boğuk sesle. Tek bildiğim Tanrı'nın beni bir yerlerde kaybettiği ve geri dönüp bakma zahmetine girmediği diye mırıldandı. Yuna başka bir şey söylemedi. Telefonunu çıkardı ve tekrar Eric'in numarasını aradı ama yine ona ulaşamadı. Margot'u aradı. Fakat telefonu 10 kez çaldırdıktan sonra pes etti. Artık vaizin kim olduğunu biliyordu ama hiçbir şeyi kanıtlayamıyordu ve polise verebileceği hiçbir şey yoktu. Büyük olasılıkla Margot onu dinlerdi ama Rocky'yi hapisten kaçırmakla fazla ileri gitmiş olabilirdi. Yuna Nelly'nin Eric'i neden sinsice izlediğini anlamaya çalıştı. İkisi sadece iş arkadaşıydı. Ve Nelly, Martin Brandt'la evliydi. Bu takip 10 yıldır sürüyor olmalıydı ve sonu iyi bitmeyecekti. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 475.